Ayrım 2.
Ünlü iş adamı Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife'nin geldiği haberi hemen duyulmuştu. Ancak Latife bir türlü evine dönmüyordu. Ülkeye giriş kağıtlarını sağlayan Fransızlar, ailenin kaçırılmasında oynadıkları rol yüzünden diplomatik yoldan onu dışarı çıkaramayınca el altından tüm İzmir'e haber saldılar. İzmirliler onun hücrede tutulduğunu böyle öğrendi. Uşakizade Latife gelmiş, hapiste tutuluyor. Haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Latife'nin dayısı Ragıp Paşa daha Latife yola çıkmadan haberdar edilmişti. Latife beklendiği gün evine gelmeyince Ragıp Paşa işgal kuvvetlerinin nüfuzlu isimlerine ulaşmanın yollarını aradı. Müslüman bir genç kızın hücre hapsinde tutulması gerginliğe yol açmıştı. Şehirdeki infialin büyümesinden çekinen işgal güçleri 3. günün ardından Latife'yi hücreden çıkarmak zorunda kaldılar. Latife bir hafta geçmeden babaannesi Makbule Hanım'ın başucundaydı. Ne var ki sorunlar tükenmiyordu. Latife işgalin hemen ardından İzmir'in önde gelen bir yetkilisine ''Buraları düşman işgal etti ama Mustafa Kemal memleketi kurtaracak, kurtulacağız.'' diye zehir zemberek bir mektup göndermiş, bu mektupta yolunu şaşırıp Yunanlıların eline geçmişti. Yalçın Pekşen, Atatürk'ün özel yaşamı Vecihe İlmen anlatıyor. Cumhuriyet, 10 Kasım 1984. Bundan sonra bir başka kaynak gösterilmeden aktarılan Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe İlmen anlatımları bu söyleşiden alınmıştır. Şimdi aynı mektup başına yeniden dert açmıştı. İşgal güçleri Latife'nin tehlikeli bir kız olduğunu bildikleri için Beyaz Köşk'ün kapısına yeniden nöbetçi diktiler. Onu ev hapsinde tutmaya kararlıydılar. Uşakizadelerin kapısında sürekli iki Yunanlı asker nöbet bekliyor, her saat başı Latife'yi kontrol ediyordu. O da askerleri atlatmak amacıyla sık sık çarşafa bürünüp ütücü kadın kılığında evden kaçıyordu. İşgalden bunalan Latife bir kız arkadaşına şöyle demişti. ''Ne yapacağımı biliyor musun? İzmir'i kurtaracak kumandanla evleneceğim.'' O günlerde pek çok İzmirli kızın rüyasını ülkeyi kurtaracak komutanlar süslüyordu. Latife o günleri anlatırken sonu gelmeyecek bir kabus yaşıyordum. Beni idam edebilirlerdi. Asla kaçmayı aklımdan geçirmedim. İzmir'in kurtulacağına inanıyordum diyecekti. Cepheden gelen haberler gerçekten umut vericiydi. Latife, cesaretine hayran olduğu komutan Mustafa Kemal Paşa İzmir'e muzaffer olarak girerse onu evinde misafir etmeye yemin etti. Kuvayi Milliye güçleri Ege'yi adım adım kurtarırken Yunanlılar yalan gazete haberleriyle zafere doğru ilerlediklerini yayıyorlardı. Ancak gerçek böyle değildi. Yunanlı işgalcilerin İzmir'de bir kış daha geçireceğine İtilaf Devletleri de artık inanmıyordu. Anadolu'da devam eden savaş Ağustos'un son günlerine dek İzmir'deki yaşamı etkilemedi. İnsanlar sanki savaş yokmuş gibi yaşıyor, limandaki canlılık sürüyordu. Kaldırımları gül yaprağı doldurulmuş sepetler kaplıyor, fırınlardan taze pişmiş ekmeğin kokusu yükseliyordu. 1922 yazında hasat mükemmeldi. Üzüm, taze incir, kayısı, kavun, kiraz, nar her zamankinden daha boldu. Marjorie Hazopian Dobkin, Smyrna, 1922, Newmark Press, New York, 1988, sayfa 103. Afyonkarahisar'daki Yunan cephesinin düştüğü haberi İzmir'e 26 Ağustos'ta ulaştı. Rumlar ve Ermeniler Türklerin ilerleyişinin geçici olduğuna inanmak istiyorlardı. İngiliz konsolosluğu dikkatli olmaları için yurttaşlarını uyarmıştı. Buca ve Bornova'daki İngiliz kulüplerinde cepheden gelen haberler üzerine yorumlar yapılıyor, zengin Ermeniler ile Rumlar yurt dışına kısa bir tatile gitmekten söz ediyorlardı. Ne olacağı nasılsa birkaç gün içinde ortaya çıkardı. Latife olan biteni şehirde yayımlanan gazetelerden izliyor, söylenti gazetesiyle yayılan cephe haberlerini bir bir babaannesine anlatıyordu. Umut verici gelişmelerle birlikte Makbule Hanım da hızla kendisini toparlamıştı. 29 Ağustos'ta Afyonkarahisar geri alındı. 30 Ağustos'ta Yunan ordusu Dumlupınar'da kuşatıldı. İzmirli genç kızlar tavan aralarında gizli gizli kırmızı kumaşları inciyle ay yıldız işliyor, kurtuluş günü İzmir'i bayraklarla donatmaya hazırlanıyorlardı. İlk yaralı Yunanlı asker grubu şehre 1 Eylül'de geldi. Birkaç gün sonra da İzmir büyük bir göç akınına uğradı. Çoluklu çocuklu aileler yanlarında hayvanları yürüye yürüye şehre geliyorlardı. Amerikalıların hesabına göre 5 Eylül'den itibaren İzmir'e günde 30 bine yakın insan gelmişti. Hristiyan azınlıkların bir kısmı akraba ve tanıdıklar tarafından misafir ediliyor, yakınları olmayanlar ise sokakları dolduruyordu. Hepsi de var güçleriyle yabancı ülkelerin konsolosluklarından çıkış izni almaya çalışıyordu. Panik şehrin yerli Ermenilerine ve Rumlarına da yayılmıştı. Marjorie Hospion Dobkin, adı geçen eser, sayfa 107-108. 7 Eylül Perşembe günü Yunan Kuvvetleri Komutanı Hacı Anesti İzmir'i bir grup subayla birlikte terk edince işgal idaresi de son buldu. Kapıdaki askerler kayboluyor. Latife o sabah erken kalktı. Pencereden dışarı baktı. Heyecanla set set düzenlenmiş bahçeyi üstteki yola kadar tırmandı. Nöbetçiler ortadan kaybolmuştu. Babaanne gittiler kurtulduk diye bağırıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e gelmesi an meselesi. Makbule Hanım bahçeye çıktı. Bugünü de gördük diye dua etmeye başladı. Birbirlerine sarılmış ayrılamıyorlardı. Latife artık özgürdü. Ev hapsi sona ermişti. Kuvayi Milliye askerleri İzmir'e 9 Eylül günü girdi. Türk mahallelerinden yükselen sevinç çığlıkları geri çekilen işgal askerlerinin telaş dolu gürültüsüne karışıyordu. Ancak İzmir hala tehlikeye açıktı. Limandaki savaş gemileri toplarını İzmir'e çevirmiş bekliyor, mahallelerden yer yer silah sesleri işitiliyordu. Her yere mobilya parçaları dağılmıştı. Büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Hristiyan azınlık ve cepheden kaçan askerler limandaki gemilere binmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e 10 Eylül'de geldi. Büyük haber anında yayıldı. Sevincinden çılgına dönen Latife, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Muzaffer Komutanı karşılamaya koşan İzmirlilerin arasına karıştı. Daha sonra o günü anlatırken, zafer kazanmış kahramanları karşılamaya giderken sokağa hepimiz peçesiz çıkmıştık. Birlikte olduğum kızlar azar işitirsek diye korku içindeydiler. Ama tam tersine Mustafa Kemal Paşa da kurmayları da bizi görmekten çok hoşlandılar diyecekti. Mustafa Kemal Paşa önce Rıhtım'a ardından Konak Meydanı'ndaki hükümet konağına gelmişti. Kalabalık dağılmıyordu. Balkona çıktı ve İzmirlileri selamladı. Bu başarı milletindir sözleri alkışların arasında kayboldu. İnsanlar kucaklaşıyor, Mustafa Kemal'e armağan edilen tekerlekleri kırmızı beyaz kurdele ile sarılmış, küçücük güllerle bezenmiş üstü açık otomobili okşuyordu. Mustafa Kemal artık savaşın sonuna gelindiğinin farkındaydı. İzmir'deki gerginlik acaba nelere gebeydi? Birkaç gün içinde atacağı adımların çok önemli olduğunu düşünüyordu. İngiliz ve Fransız donanmaları körfezde beklerken kordonda kalmak tehlikeliydi. Kalacağı evin topçu ateşine tutulması ihtimal dahilindeydi. Donanmaların menzili dışında körfeze hakim bir ev bulunmalıydı. Böyle bir konuma sahip ev sayısı fazla değildi. Mevcut evleri tek tek saydılar. Uşakizade Muammer Bey'in evinden de söz ettiler. Ancak kendisinin İzmir'de olmadığı, evde kızı ile annesinin kaldığı anlaşılınca ev sahiplerinden bir davet mektubu istenmesine karar verildi. 11 Eylül sabahı Uşakizadelerin kapısı çalındı. Muammer Bey'in katiplerinden Osman Efendi gelmişti. Hanımefendi, Mustafa Kemal Paşa'nın karargahından aradılar, bir davet mektubu istiyorlar sizden. Evinizi ikametgah olarak kullanmayı düşünebilirlermiş. Latife'nin kafasından geçen tam da buydu. Hemen masasına koştu, kağıda ve altın işlemeli siyah kalemine uzandı. Göztepe'deki evlerini Mustafa Kemal Paşa ikametgah olarak düşünürse kendileri için büyük şeref olacağını ve böyle bir şerefin bir Türk ailesinden esirgenmemesini rica eden mektubu çabucak yazdı. Mektubu Osman Efendi'ye teslim etti. Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, AKDTYK, Ankara 1999, sayfa 297. Mustafa Kemal Paşa ilk gece bir İngiliz konağında misafir edilmişti. Latife de bu yüzden Türk ailesinden diye yazmıştı mektuba. Daha fazla hayal kurmamak için hemen sokağa çıktı. Kurtuluş günü için adadığı adakları yerine getirecekti. Şehre giren askerlere hediyeler dağıtacak, bolca sigara, lokum, sargı bezi ve ilaç götürecekti. Faytonun önüne arabacı mahalline geçti, oturdu. Hadi dedi atına ve faytonunu sürmeye başladı. O gün İzmirli kızlar şehre giren Kuvayi Milliye askerlerine tütün, sigara, sargı bezi ve çorba taşıyorlardı. Latife de onların arasına katılıp adaklarını dağıttı. Adaklarını dağıtıp faytonuna bindi yeniden. Her zamanki gibi Hatay Caddesi'nden geri döndü. Faytonla çıktığında üst bahçenin önündeki yolu kullanırdı. Arkadaki bahçe kapısını açtı. Setleri inip ön bahçeye geldiğinde bir kalabalık gözüne çarptı. Üzerlerinde tuhaf giysiler olan silahlı kişiler evini kordon altına almışlardı. Bu silahlı gençler aslında Mustafa Kemal'in Karadeniz'i korumalarıydı. Ama Latife bunu tahmin bile edemedi. "Yasak, giremezsin!" diyen bir ses yükseldi. 3 aydır göz hapsinde tutulduğu için kapı dışarı çıkamadığı eve bu kez de giremiyordu. Allak bullak olmuştu. Şaşkınlık içinde hırpani adamların suratlarına baktı. Uzun boylu yakışıklı gençlerdi. Omuzlarında tüfekleri, göğüslerinde fişeklikleri vardı. Latife, "Ama burası benim evim!" diyebildi. Mustafa Kemal Latife'nin evinde. Latife'nin kız kardeşi Vecihe İlmen, Atatürk'ün Uşakizadelerin Göztepe'deki evine nasıl geldiğini anlatmıştı. O sırada İzmir Belediye Reisi olan zat, benim dedemin katibi Halim Efendi'ye telefon etmiş. Sizin köşke gidebilir miyiz diye. Tabii babama bile sormadan baş üstüne demişler. Atatürk de hemen gidelim demiş. Yani evdekilerin haberi olmadan Atatürk bizim eve geliyor. Yanında rahmetli Cevat Abbas, yaveri Rusuhi Bey ve Salih Bey, bozok, var. Evde de hiç kimse yok. Yalnız uşaklar bir de dadım. Latife hanımefendi de bir adağı var, onu adamaya gitmiş. Bu sırada da Atatürk eve geliyor. Atatürk evi geziyor, odaları beğeniyor. Hatta hangi odada yatacağını, nerede çalışacağını bile söylüyor. Ve ben burada kalayım diyor. Ama evin sahiplerini tanımıyor. O sırada Latife Hanım dönüyor. Bir de bakıyor kapıda Karadenizli neferler nöbet tutmuş. Yasak diyorlar kardeşime. Latife derdini Karadenizli neferlere anlatmaya çalışırken Mustafa Kemal'e de evin hanımı geldi diye haber verilmişti. Latife verandaya doğru baktığında koltukta bacak bacak üstüne atmış, evin sahibi gibi oturan çok yakışıklı, kalpaklı erkeği gördü. Sabah yazdığı davet mektubu aklına geldi. Osman Efendi'ye teslim ettiği mektuba gelecek yanıtı beklerken Mustafa Kemal Paşa'yı karşısında bulmuştu. Latife şaşkındı. Bir süreliğine ayrıldığı evinde tutkuyla misafir etmek istediği komutanı bulmuştu. Mustafa Kemal uzaklara bakarak sigarasını içiyordu. Yüzünü birden ona doğru çevirdi ve gelinin evin hanımı olduğunu fark etti. Nezaketle ayağa kalktı. Karşılamak için merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Latife'yi selamlamak için kalpağını çıkartınca Eylül güneşi sarı saçlarının, mavi gözlerinin üzerine düştü. Latife kendisine uzanmış eli fark etti. "Hoş geldiniz paşam, öpeyim." diye sarıldı. Mustafa Kemal, "Siz de evinize hoş geldiniz küçük hanım," dedi. "Ben sizin elinizi öpeyim." Latife ona durmadan teşekkür ediyordu. Mustafa Kemal kısa konuşmaları sırasında Latife'nin İzmir'e dönüş hikayesini dinlemiş, boynundaki madalyonda kendi resmini taşıdığını öğrenmişti. Sohbet kısa sürdü ama Mustafa Kemal Paşa Latife'den ve onun coşkulu ruh halinden çok etkilenmişti. Karargah için ev uygundu. Ben burayı beğendim. Müsaade eder misiniz burada oturayım? Tabii, ne demek, şeref duyarız paşam, diye cevap verdi Latife. Bize vakit verin. Ben babaannemle evden çıkayım, başka bir eve gideyim. Uşakizade ailesinin kaçışı ve Latife'nin geri dönüşü Vecihe İlmen'in yakınlarını anlattıklarına dayanıyor. Gecenin konusu Latife'ydi. Mustafa Kemal Paşa o gece sıcağı sıcağına Halide Edip'e, adı var, Latife Hanım isminde bir genç kadınla tanıştığını anlattı. Hukuk öğrenimi gördüğü Fransa'dan kısa süre önce ayrıldığı da konuşuldu. Gecenin konusu doğrudan Latife'ydi. Bu küçük hanım sizi tanıyor ve sizden hocam diye söz ediyor, dedi Mustafa Kemal Halide Edip'e. Halide Edip, hocam sözünün bir saygı ifadesi olabileceğini düşündü. Latife ile kolejin hazırlık sınıfında okurken karşılaştıklarını daha sonra öğrendi. Halide Edip'in aktardığına göre Mustafa Kemal fısıldayarak şöyle devam etmişti. Boynunda benim resmim olan bir madalyon taşıyordu. Yanıma geldi ve bana kızdınız mı diye sordu. Niye kızayım ki dedim. Kıkır kıkır gülüyordu. Paşa Latife Hanım'ın kendisine aşık olduğunu hayal ediyordu. Gerçi o günlerde bütün kadınlar boyunlarında onun fotoğrafını taşıyor olabilirlerdi. Aşık olmaları gerekmiyordu. Aşk bu sırada Mustafa Kemal'in başına gelebilecek en iyi şeydi. Pek çok açıdan hayırlıydı. Halide Edip, The Turkish Ordeal, The Century Company, New York, Londra, 1928, sayfa 387. Mustafa Kemal'in bu denli ilgisini çeken Latife'yi romanca gözüyle Halide Edip şöyle resmetmişti. Başına sarmış olduğu siyah örtünün ortasındaki yüzü çok hoştu. Yüzü vücudu gibi yuvarlak ve etliydi. İnce dudakları pek kadınsı değildi. Olağanüstü bir kuvvet, irade hissedilmekteydi. En güzel yeri gözleriydi. Zeki, temkinli ve şehvetliydiler. Gri kahve karışımı bu gözlerin etrafa saçtığı tuhaf ve pırıltılı bir ışık hala aklımda. Halide Edip, A.Y.Y. Latife ise karşılaşma anı ile ilgili hislerini ve Mustafa Kemal'e ilişkin duygularını sevgili amcası Halit Ziya ile Uşaklı Gil paylaşmış, ona yazdığı mektupta iki güzel mavi gözle karşılaştım demişti. Halit Ziya'nın torunu Zeynep Lenç ile görüşme. Karargaha gelen kız efsanesi. Latife ilk karşılaşmalarının öyküsünü daha sonra gazetecilere anlatırken, onun cesaretine, yurtseverliğine ve liderliğine hayrandım. Daha önce tanışmadığımız halde kendisinden İzmir'de bulunduğu süre içinde evimizin konuğu olmasını istedim, demişti. Isaac Mercusson, The Turbulent Years, Dowd, Mead and Company, New York, 1938, sayfa 171. Gerçekten de Mustafa Kemal'den konuğu olmasını istemişti ama bu davetin biçimi 80 yıldır tekrarlandığı gibi değildi. Herkes tarafından gerçek kabul edilen ilk karşılaşma öyküsüne göre peçesiz, yüzü açık, şık giyimli bir genç kız Mustafa Kemal'in karargahına gelir, ısrarla onunla görüşmek istediğini söyleyip odasına girer ve onu evine davet eder. Gerçekte Latife'nin geldiği yer, yarım saat içinde karargah haline getirilmiş olan eviydi. Latife, davet mektubunu da kendisinden istendiği için yazmıştı. Geri planda Mustafa Kemal'in devrin göreneklerine gösterdiği incelik vardı. Karargaha gelen kız anlatısının yıllarca sürmesine belki de Latife'nin bağımsız tavırları neden olmuştu. 2. Latife'nin ailesi. Mustafa Kemal'in karşısına çıkan ve bir anda onu cezbeden bu genç kız kimdi? Nasıl bir aileden geliyordu? Annesi Adeviye, İzmir'in önde gelen varlıklı ailelerinden Sadullah Efendizadilerden Daniş Bey ile Havva Refika Hanım'ın kızıydı. Sonraki yıllarda postacı oğulları diye anılan bu aile Mektupçuzadeler diye bilinirdi. Adeviye Hanım'ın ailesinin bir kolu da İzmir'e Girit'ten gelmişti. Bu sebeple Giritli Zadeler olarak da anılırlardı. Babası Muammer, üç kuşak ticaretle uğraşmış, Uşak kökenli zengin bir ailenin tek oğluydu. Kuşaktan kuşağa anlatılanlara göre Uşakizade ailesinin tarihi, Ertuğrul Gazi'nin küçük kardeşi Ertulgan'ın boydan ayrılıp Uşak'a yerleşmesiyle başlıyordu. Ertulga, demircilik ve silah yapımcılığı ile uğraştığı için Osmanlı'nın kuruluş yıllarında aile Demircizadeler namıyla anılmıştı. Latife'nin baba tarafına dair yazılı bilgileri aynı aileden gelen dönemin ünlü yazarı Halit Ziya'nın kitaplarında bulmak mümkün. Türklüğün göbeğinden karışıksız, bulanıksız, katıksız Türk kanından ta Uşak'tan geldik. Ailenin asıl adı Helvacızade. İzmir ve dolaylarının belki bütün Türkiye'nin en büyük halı ticaret evi, bütün Avrupa halı sergilerinde en yüksek ödülü alan halı ticaret evi büyük babamınkiydi. Önce ticarete meraklı oğlu Sadık geldi İzmir'e. Ardından Hacı Ali Bey ve bütün aile. Aile halk arasında önce Uşaklılar, ardından Uşaklı Gel diye anılmaya başlanmış, bu sanları zaman içinde Uşakizadelere dönüştü, diyor Halit Ziya. Halit Ziya Uşaklıgil, 40 yıl, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1987, sayfa 21. Aileye dair tarihi bilgiler esas olarak 40 yıldan alınmıştır. Sadık Bey, halı işiyle uğraşan babası Hacı Ali Bey'den aldığı 3 seccade ile İzmir'e gelip ticarete başlamış, kısa sürede babasını geride bırakmıştı. Bankamız kurucuları Uşakizade Muammer Bey, Vecihe Hanım anlatıyor. 6. İş Dergisi, sayı 265, Kasım 1988, sayfa 19-21. Sadık Bey'in geldiği yıllarda İzmir, Anadolu'nun uzun mesafe kervan ticaret yollarının son durağıydı. Bağımsız olarak çalışan Müslüman tüccarlarının sayısı son derece sınırlıydı. Mübeccel Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1998, sayfa 27. Sadık Bey, bu az sayıdaki Müslüman tüccarlarının en zenginlerindendi. Sadık Bey'in arkasından babası Hacı Ali Bey de İzmir'e taşındı. Büyük dede Hacı Ali Bey. Geniş gövdeli, uzun boylu Hacı Ali Bey, elifi denilen ince şalvarı, üzerine ince bir şal sarılı fesi ve çitari denilen mintanının üstüne giydiği bol ceketiyle daha da heybetli görünürdü.